Ayrım 10. Mümin, kafir. Necip Fazıl Kısakürek. Sayfa 126. Müslümanlar Şam önünde, muhasara. Şehirdeki Hristiyanların başında Toma isimli bir kumandan. Sabahın en erken saatinde rahipler çıkış hareketinin yapılacağı kapıya yaklaştılar. Kapının üstüne büyük bir haç taktılar. Haçın altına İncil olduğunu iddia ettikleri bir kitap koydular. Toma elini bu kitabın üzerine koydu ve haykırdı. İlahi, bizim dinimiz haksa bize yardım et. Bize yardım et. Bizi düşman eline düşürme. Boğuşma başladı. Toma her tarafa sağındaki zehirli oklardan yağdırıyordu. Bu zehirli ok Müslümanlardan Eban'a değdi. Eban yarısını başındaki tülbentle sarıp cenge devam etmek istedi. Fakat yapamadı. Çadırına götürülürken şehit oldu. Eban'ın zevcesi yanındaydı. Ne tek damla yaş ne de bir çığlık. Kocasının üzerine eğildi ve sen dedi. Ne mesutsun ki Allah'a kavuştun. Ben de senin intikamını alıp sana kavuşacağım. Ve kocasının oklarını ve yayını alıp cenk saflarına koştu. Kadının attığı bir okla Toma'nın arkasındaki Hristiyan bayraktar yere serildi. Bayrak Müslümanların eline geçti. Bayrağın peşinden koşmak isteyen Toma'nın tam gözünden içeriye ok girdi. Ya bu oku atan kimdi? Yine şehit Eban'ın kahraman zevcesi. Askerleri artık bayrağın peşini bırakarak Toma'yı şehire taşıdılar. Nihayet 70 gün süren muhasaradan sonra Şam düşecek. İlahi bizim dinimiz haksa bize yardım et diyenin mümessilleri Ebu Ubeyde Hazretlerini ziyaret edecek. O da İslam'ın bütün yeryüzüne ve bütün insanlara şamil adalet ölçüleriyle şehrin teslim alınmasını kabul edecek. Fakat İslam başbuğu Hazreti Halid o sırada birkaç arkadaşıyla bizzat şehrin surlarına tırmanıp içeriye atlayacak ve kapıları muzaffer İslam ordusuna açacak. Buna rağmen biraz sonra Ebu Ubeyde şehre girip de Hristiyan murahhaslara verdiği sözü bildirir bildirmez herkes onun biraz evvel kabul etmiş olduğu şartlara baş eğecektir. Ve büyük zafer haberini almadan muazzez ruhunu teslim eden Hazreti Ebu Bekir sonsuzluk alemine göçeceği gece baş ucundaki Hazreti Ömer'e diyecektir ki hiçbir engel sizi dininizin vazifelerinden ve Allah'ın emirlerinden alıkoymasın. Şam'ın fethi tamamlanınca Irak'ın askerlerini yerlerine iade et. Böyleyken bu dünya İslam ruhunun billurlaştıracağı hükümet ve idare şeklinin bütün zaman ve mekan boyunca en mükemmel ve en mefkurevi çizgileri tekeffül ettiğine Hazreti Ömer devrinde olduğu kadar hiçbir vakit şahit olmadı. Hürriyet, tam bir mutlak ve bir iman merkezi etrafında fert hürriyetinin hangi hudutsuz hadde vardığını anlamak için Hazreti Ömer devrine şöyle bir bakmak yeter. Bu devirde bütün vilayetler hükümet merkezine Vefd isimli birer heyet gönderirdi. Bu heyetler ait oldukları vilayetlerin halk murahhaslarından ibaretti. Heyetler merkeze halkın ihtiyaçlarını, şikayetlerini, dileklerini bildirmekle mükelleftirler. Hazreti Ömer her fırsatta halka bu husustaki haklarını sımsıkı elde tutmalarını ilan ve ihtar ederdi. Hitabelerinde bu noktayı sık sık tekrarlamış, bir defa hac mevsiminde bütün valileri ve memurları davet ederek bu nokta üzerinde inceden inceye izahlar vermişti. Ve Hazreti Ömer'in devlet reisi üzerindeki ölçüsünü bir hitabesinin şu kelimelerinden süzelim. Benim sizin içtimai servet hazineniz üzerinde mevkiim bir öksüze bakan insanın yetim malı üzerindeki vaziyeti gibidir. İhtiyacım olmayınca oradan hiçbir şey sarf edemem. İhtiyacım olunca da sizin adınıza ve herkesi saran ölçülere baş eğerek lazım olduğu kadar alırım. Sizin benden isteyeceğiniz nice şey var. Haracı ve ganimeti en iyi şekilde toplamak. bunların her zaman yerli yerinde sarf edilmesini temin etmek, kazanç ve gelirlerinizi genişletmek, sınırlarınızı korumak, sizi tehlikelere atmamak. Böyleyken Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafasa ganimetten payını istemek için babasına başvurdu ve şu cevabı aldı: "Kızım, benim şahsi malım üzerinde hakkın olabilir. Fakat bu para hazinenin ganimet dairesine aittir. Benim şefkat duygularıma hitabet ederek beni yenmeye çalışma." Hazreti Ömer'in zevcesi de Bizans İmparatoriçesine bir takım kaplar içinde ıtırlar hediye etmiş ve İmparatoriçe aynı kapları mücevherlerle doldurarak iade inceliğini göstermişti. Itırları götüren ve mücevherleri getiren süvari bir devlet memuruydu ve devlet adına hareket etmişti. Hazreti Ömer bu incelikleri zevcesine anlattı. Mücevherlerin Müslümanlara hazinesine ait olduğunu izah etti. Zevcesi Ümmü Kelsum Hazretleri de bunu derhal kabul etti. Bir günde Hazreti Ömer hastalandı. Doktorlar bal kullanmasını tavsiye ettiler. Fakat öyle bir mevsimdeydiler ki çarşıda bal yoktu. Yalnız hükümetin depolarında yığın yığın bal kutuları vardı. Hazreti Ömer halkı topladı ve tedavi maksadıyla bir parçacık bal almak için kendilerinden müsaade istedi. Böyleyken müminlerin emiri unvanı Hazreti Ömer'e şöyle verildi. Onu ziyarete geldiler. Kendisine haber gönderirken şöyle dediler: "Müminlerin emirine bizim geldiğimizi bildiriniz." Haberi veren Hazreti Ömer'e bu sözleri harfi harfine söyledi. Hazreti Ömer de kendi hakkındaki bu tabiri böylece ilk defa duydu ve o günden sonra ona ve onu takip edenlere müminlerin emiri denmek adet yerine geçti. Gerçekten müminlerin emiri olan Hazreti Ömer, Müslümanların başına geçtiği gün dindaşlarına şöyle hitap etmişti: "İçimizde en faydalınız, işleri idarede en kuvvetliniz olduğumu bilmesem bu işi üzerime almazdım. Ve işte güneşin parlaklığını belirtmek kadar doğru ve açık olarak Hazreti Ömer söylüyor. İçimizde bu işi üzerine almaya benden daha liyakatli bir kimse bulunduğunu bilsem gidip ona boynumu vurdurmak benim için bu makama geçmekten daha kolaydır." Böyleyken bütün tarih boyunca tevazuun en ileri haddiyle hakikatin en parlak derecesini birleştirici bu kadar muhteşem ve kat'i bir ehliyet, ifadesi billurlaştırılmamışken ve her devlet reisinden Hazreti Ömer'in şu harikulade sözündeki ölçüye karşı nispet derecesini sormak bir vazifeyken, evet, böyleyken Hazreti Ömer büyük bir toplantıda konuşuyor. "Müslümanlar, memurlarımız size musallat olmak, malınızı yağma etmek için gönderilmiyor. Aksine size peygamberin yolunu göstermek için gönderiliyor. Onlardan birisi buna aykırı hareket edecek olursa bana bildiriniz." Bir umumi vali cevap verdi: "Ya Ömer, memur bir kimseyi yola getirmek için dövecek olursa onu yine cezalandıracak mısın?" "Evet, nefsimi kudret elinde tutan Allah'a kasem ederim ki böyle bir şey yapan memuru hemen cezalandırırım. Zira Allah'ın Resulü böyle hareket ederdi. Müslümanları dövmeyiniz ki nefse saygı duygusunu kaybetmesinler ve Müslümanların haklarını emniyet altında tutunuz ki isyana kalkıp nimetin küfranına düşmesinler." Böyleyken Hazreti Ömer'de nefs muhasebesi: "Ya Rabbi, ben sert ve şiddetliyim. Bana rıfk ve yumuşaklık lütfet. Ya Rabbi, ben zayıfım. Bana kuvvet ihsan et. Ya Rabbi, işlerini elime aldığım bu milleti doğru yolda yürütmek için bana kudret ver." Hazreti Ömer'de hikmet ve siyaset: "İnsanlar daima hükümetlerinden çekinirler. Karanlığa sapmaktan, kin ve kıskançlığa sarılmaktan, hırsa kapılmaktan, dünyaya tapınmaktan Allah'ın bizi korumasını dilerim." Hazreti Ömer'de terbiye fikri: "Çocuklarınıza yüzmeyi, ata binmeyi, meşhur meseleleri ve güzel şiirleri öğretiniz." Hazreti Ömer'de insaf, bana hatalarımı gösteren adamdan Allah razı olsun. Böyleyken. Ancak Hazreti Ömer tarafından muhakeme edilmek şartıyla teslim olmayı kabul eden Büyük İran kumandanı Hürmüzan Medine'ye getirildi. Yanında en ileri İran asilleriyle akrabası Hürmüzan Medine'ye yaklaşınca şahane elbiselerini giydi, elmaslı tacını başına yerleştirdi, murassa kılıcını taktı, esir olmasına rağmen mücessem bir gurur ve ihtişam halinde şehire girdi ve girerken etrafına sordu. Ömer nerede? Hürmüzan, ismi dünyaları titreten İslam halifesinin dünyada bir eşi olmayan heybetli bir sarayda olacağını sanıyordu. Hürmüzan'a mescidi gösterdiler. Hazreti Ömer oradaydı ve hafifçe bir köşeye dayanmış, son derece sade elbiseler içinde istirahat ediyordu. Hürmüzan, şeklindeki ihtişamı hayretle seyreden binlerce insan arasından geçip camiye girdi. Hazreti Ömer bulunduğu yerden onu tepeden tırnağa kadar süzdükten sonra ilk söz olarak şöyle dedi. İşte dünyanın bütün gurur ve gafleti. Binbir defa ahdine hıyanet eden ve birkaç İslam kumandanını öldüren Hürmüzan'ın idamı lazımdı. Onun için Hazreti Ömer ona son arzusunun ne olduğunu sordu. İranlı şöyle cevap verdi. Allah bizimle beraberken siz bizim esirimizdiniz. Şimdi Allah sizinle beraber olduğu için biz sizin esiriniz olduk. Bundan sonra Hürmüzan bir bardak su istedi ve bu suyu içmeden öldürülmemesi için halifeler halifesinden söz aldı. Suyu getirdiler. İçmedi. Elinde tuttu ve kelime-i şehadet getirdi. Müslümanlığı kabul ettiğini fakat korku yüzünden İslam'ı kabul ettiği sanılmasın diye bir tedbire başvurduğunu söyledi. Hazreti Ömer, Hürmüzan'ın Medine'de oturmasına müsaade etti ve üstelik kendisine 2000 dirhem tahsisat bağladı. Böyleyken. Hazreti Ömer devrindeki İran savaşlarında Farslar, Müslümanların kumandanı Saad'dan görüşülmek üzere bir murahhas istediler. İranlıların başbuğu çadırı, pırıl pırıl döşeli, ipek halılar, sırmalı sedirler, altın taht. İslam murahhas soylu atıyla dört nala gelip çadırın önünde durdu. Atından indi ve atının dizginlerini çadırın direklerinden birine bağladı. Hayretle ona bakan İranlılar silahlarını olsun dışarıda bırakmasını istedilerse de İslam murahhası bunu kabul etmedi ve kılıcıyla beraber Rüstem'in yanına girdi. Dimdik bir gövde ve erkek adımlarla tahta kadar yürüdü ve etrafında iki büklüm dal kavuklar halkalanan Rüstem'in İran'a ne maksatla akın ettiniz sualine şu cevabı verdi. Maksadımız milletlerin Allah'ın yarattıklarına değil Allah'a ibadet etmeyi öğrenmesidir. Böyleyken. İran muharebelerinde bir şehir muhasara altında. Bir sabah Müslümanlar hayretle gördüler ki şehir halkı hiçbir tehlike ve muhasara mevzu bahis değilmiş gibi şehrin kapılarını açmış, İslam ordusuna yolu açık bırakmış, işiyle gücüyle uğraşmakta. Hayret! Müslümanlar şehre giriyor. Bu anlaşılmaz hadisenin sebebini soruyor ve şu cevabı alıyorlar. Sizinle cizye karşılığı sulh akdettik ya. Sulhün kimin tarafından akdedildiği uzun uzadıya tahkik ediliyor. Bir Müslüman kölenin bu işi gizli olarak yaptığı meydana çıkıyor ve Ebu Musa bir köle tarafından akdedilen sulhu tanımayacağını bildiriyor. İranlılar bir köleyi hür bir adamdan ayırt edemediklerini söylüyorlar. Hazreti Ömer'e başvuruluyor. İşte Hazreti Ömer'in cevabı. Müslüman kölelerin öbür Müslümanlardan farkı yoktur. Onlar tarafından bahsedilen sulh da öbür Müslümanlarca teklif olunan sulh kadar muteberdir. Böyleyken. Hazreti Ömer Kudüs'e girerken kendisini karşılayan İslam reisleri halifenin giyimindeki aşırı tevazu ve sadelikten kaygı duymuşlar ve halk arasındaki nüfuz ve heybetinin eksilmesinden korkmuşlardı. Hazreti Ömer kendisine takdim edilen ata binmeyi kabul etmeyerek dedi ki, Allah'ın bize bahşettiği isim ve şöhret Müslümanlığa aittir. Kendi şahsımız için sadelik kafidir. Böyleyken Hazreti Halide Bizans kumandanı şöyle dedi. Bizim hükümdarımız yeryüzündeki bütün hükümdarların hükümdarıdır. Hazreti Halid de şu cevabı verdi. Sizin hükümdarınız böyle olabilir. Fakat bizim reis seçtiğimiz zat bir an için aklından bize tasallut etmeyi geçirirse onu hemen reislik makamından indiririz. Böyleyken. Suriye'de büyük nüfus sahibi asalet ve riyaset sınıfından biri Müslümanlığı kabul etti ve Mekke'ye geldi. Bu zat tavaf esnasındayken bir başkası nasılsa onun eteğine bastı. Suriyeli asil bu gaflete düşen Müslümana bir tokat attı. Tokadı yiyen de kendisine aynı şekilde karşılık verdi. Suriyeli asil bu vaziyetten öfkelendi ve Hazreti Ömer'e şikayete gitti. Beni herhangi bir adam tokatlamış bulunuyor. Hazreti Ömer vaziyeti öğrendikten sonra şu cevabı verdi. Ektiğinizi biçmişsiniz. Nasıl olur benim gibi, benim mevkimdeki bir adama böyle bir muamelede bulunanın idam edilmesi lazımdır. İşler cahiliyet zamanında dediğiniz gibiydi. Fakat İslam insanlar arasındaki farkı kaldırdı. Suriyeli asil, eğer Müslümanlık soy ve mezhep farklarını nazara almayan bir din ise ben bu dinden dönerim. Demiş, buna rağmen halifeler halifesi adalet ölçüsünden hiçbir şey değiştirmemiş, Suriyeli asil de nasipsiz nasibine doğru gizlice Bizans'a kaçmıştı. Böyleyken. Hazreti Ömer'in sözlerinden, sırrını saklayan kendisine hakim olur. Kalplerinizin tiksindiği insanlardan sakının. İnsanların en akıllısı, İnsanların işlerini değerlendirenlerdir. Bugünün işini yarına bırakmayınız. İş bir defa geri kalınca hiçbir vakit ilerleyemez. Kötülüğü bilmeyen onun tuzağına düşer. Sual soran adamın sorduğu şeyden onun akıl seviyesini anlarım. Bir gün Hazreti Ömer vaaz veren bir şahsa dönerek şöyle dedi. Başkalarını düzeltebilmek için evvela kendinizi düzeltmeniz icap eder. Eğer sabredersen, hakkın dahi kader hükmü gelip geçer ve sen ecir kazanırsın. Sabretmezsen, hakkındaki kader hükmü yerini bulur ve sen eza çekmekte kalırsın. Böyleyken. Hazreti Ömer pek büyük idari işlerle meşgul olmasına rağmen en ehemmiyetsiz gibi duran teferruatla da bizzat uğraşırdı. Gerçekten halifeler halifesi makamıyla mütenasip görülmeyecek işleri tereddütsüzce omuzlarına alırdı. Birçok defa bizzat müstahakların ücretlerini ayaklarına götürür, oradan başka bir yere geçer, develeri teker teker tetkik eder ve dişlerini sayardı. Mücahitleri teker teker evlerinde ziyaret eder, bunların zevcelerine çarşıdan alınacak bir şeye muhtaç olup olmadıklarını sorardı. Haberciler harp sahalarından geldiği vakit Hazreti Ömer her evi ziyaret eder ve mektuplarını kendi eliyle teslim eder. Sonra cevaplarını alır ve şayet yazı yazmak bilmeyen bir aile içindeyse kapının eşiğine oturup cevaplarını bizzat kaleme alırdı. Hazreti Ömer herkesin şikayetini tereddütsüzce bildirmesi işine çok büyük bir kıymet ve ehemmiyet verirdi. Namazlardan sonra caminin avlusunda oturur ve şikayetleri dinlerdi. Ancak şikayetçi çıkmadığı takdirdedir ki başka işlerle meşgul olurdu. Hazreti Ömer geceleri sabahlara kadar sokak sokak dolaşır ve tebaasının hallerini incelerdi. Böyleyken. İslam kumandanı Ebu Ubeyde, Hazreti Ömer devrindeki meşhur veba salgınında hastalandı ve öleceğini hissedince arkadaşlarını topladı ve dünyanın en büyük cesaret ve soğukkanlılığı ile bazı öğütler verdikten sonra Muaz Hazretlerine döndü ve onu kendisine halef tayin ederek Müslümanlara namaz kıldırmasını rica etti. Muaz Müslümanlara namazı kıldırıp bitince Ebu Übeyde Hazretleri vefat etti. Muaz çadırına döndüğü zaman oğlunun da aynı afete tutulmuş olduğunu gördü ve dünyanın en üstün sükun ve tevekkülü ile oğluna bir ayet okuyarak cevap verdi. Hak Allah'tandır. Sakın şüphe edicilerden olma. Muaz'ın oğlu ise bu mealdeki ayetten sonra şu mukabelede bulundu. İnşallah benim sabredicilerden olduğumu göreceksiniz. Ve ruhunu yaratıcısına teslim etti. Muaz Hazretleri ise oğlunu gömerken afete yakalandı ve teslimiyet ve metanetlerin en eşsizi içinde öldü. Böyleyken bu bir misli olmayan vecd ve kuvvet İslam'da ve onun telkin ettiği seciyede iken. Bir Yahudi Hazreti Ömer'e başvurdu. Ya Ömer, filan yerde yapılan cami arsasını aştı ve küçücük bir köşesiyle benim arsamın içine girdi. Hazreti Ömer vaziyeti tahkik ettirdi. Yahudinin doğru söylediğini gördü ve hemen o köşenin gürül gürül yıkılması emrini verdi. Yahudi bu ulvi manzara karşısında gözlerinden yaşlar boşanarak hakkından vazgeçtiğini ve İslamiyet'i kabul ettiğini haykırdı. Böyleyken Hazreti Ömer devrinde İslam mülkünün bütün milli dünya mülklerinden en zengini ve en büyüğü olduğu büyük halife zevcesinin şahadetine göre gömleğinde 14 tane yama taşıyordu. Bir gün bir buluşma yerine biraz geç kalarak vardı. Sebebini sordular. Tek bir gömleğim var dedi. Yıkadım da kurusun diye bekliyordum. Böyleyken Yemen valisi Hazreti Ömer'i görmeye gelmişti. Sırma ve haşmet akan bir kılık. Hazreti Ömer bu manzarayı sevmedi. Vali ikinci defa halifenin karşısına mahsus, berbat ve perişan bir kılıkla geldi. Bu defa halife büsbütün müteessir oldu ve şöyle dedi. Maksadım ne o ne bu. İnsan ne saçı başı karışık, perişan bir halde gezmeli, ne de sırma ve debdebe içinde yüzmeli. Böyleyken Hazreti Ömer bir şey işitti. İskenderiye valisi onun oğlunu, yani halifenin oğlunu, şarap içme suçundan dolayı şer'i cezaya çarptırmıştır. Fakat bu cezayı hükümette ve açıkta değil, kendi evinde tatbik etmiştir. Hemen Hazreti Ömer valiye şu emri yazdı. Benim oğlumu niçin herkes gibi hükümette, göz önünde cezalandırmadın da kendi evine götürdün? Bu benim oğluma, benim oğlum olduğu için verdiğim bir imtiyazdır. Ve Ömer valiyi muhakeme altına aldı. Böyleyken Hazreti Ömer son nefeslerindeyken yanına Ka'b Hazretleri girdi. Hazreti Ömer ziyaretçiye şu mısraları okudu. Ka'b bana 3 şey vaat etti. Şüphesiz hak onun sözlerindedir. Ben ölümden korkmam. Zaten ölüyorum. Ben ancak kendisine kuyruk peydahlayan bir kurt olmaktan korkarım. Yeryüzünde güneşin doğduğu ilk günden batacağı son güne kadar bir devlet reisi lisaniyle bundan daha güzel bir söz söylenebilir mi? Böyleyken İslamiyet her şeyle beraber demokrasyanın da ruhunu ve hakikatini getiren tek nizam. Peygamberler peygamberinin sahabilerinden mürekkep şura huzurunda ve her mesele üzerinde devlet reisini en derin, en çileli nefs muhasebesine davet eder. Bu şurada saf ve mücerret hakikat adına herkes serbestçe fikrini söyler ve sadece hakikati heykelleştirmekten başka gaye gütmez. Bu inkarcıların gözlerini kör edecek ve körlerin gözünü açacak kadar keskin hak ve hürriyet ışığını Hazreti Ömer'in şura huzurundaki bir sözünden seyrediniz. Sizi bana yüklemiş olduğunuz emanete iştirak etmeniz için davet ediyorum. Zira ben ancak sizin gibi bir ferdim. Benim fert arzuma ve keyfime bağlanmamanızı istiyorum. Bütün yeryüzünde fert ve topluluk münasebetleri bakımından bu derecede güzel bir söz söylenmemişken, böyleyken Hazreti Ömer devrinde yüksek memurlar her defa aradan eser ve faaliyet gösterecek kadar zaman geçer geçmez bir noktadan bir noktaya nakledilirler. Boyuna yerli yerlerinde bırakılmazlardı. Emr İbnül As'dan başka hiçbir fert aynı vilayette ölünceye kadar vazife görmedi. Şayet hükümet memurlarından birinin lüzumundan fazla nüfuz ve kudret kazandığı görülürse o hemen işten uzaklaştırılırdı. Hususi nüfuz sahibi kimselerin merkezden çıkıp muhite dağılmalarına izin verilmezdi. Bir defa böyle bir mevzuda kendisine izin verilmeyen bir zat Hazreti Ömer'den sordu. Niçin merkezden uzaklaşmama izin vermiyorsun? Ve şu cevabı aldı. Bu suale cevap vermemek cevap vermekten daha hayırlıdır. Böyleyken 10. ayrımın sonu sayfa 140.